Ayrım 15, Doğu'dan Uzakta, Amin Maluf, sayfa 183. 7. gün, 1. bölüm. Adam günlüğünde 26 Nisan Perşembe gününe dün gece hem tahmin edilebilir hem de şaşırtıcı bir rüya gördüm diye başlayacaktı. Murad'ın evindeydim. Tıklım tıklım doluydu. Herhalde dün olduğu gibi. Ama ben kalabalığı yarıp geçmiş, arkadaşlarımın beni bekledikleri bir salona sığınmıştım. Murad, Tanya, Semi ve yaldızlı bol bir elbiseyle sarılmış, Olimpos'un tepesindeki Zeus gibi görkemli tahtına kurulmuş Bilal oradaydı. Yüzü gür ve kızıl bir sakalla kaplıydı. Bir kadın sesi kulağıma fısıldıyor. Ne kadar değişmiş. Böbürlenerek yanıtlıyorum, bana haber vermişti. Sonra gülerek arkadaşlarıma sesleniyorum. Dışarıdaki insanların hepsi bizi ölü sanıyor. Tabii ki rüyam çok daha kaotikti. Anlatırken onu bir düzene soktum, akılcılaştırdım. İçinde bana tanıdık gelen malzemelerle, yerler, yüzler, kelimeler ve renkler onu bir anlamda yeniden oluşturdum. Bu malzemelerin hepsi benim yaşadığım ve belleğime nüfuz etmiş sahnelerden geliyor. Geç saatte ölü evine yaptığım ziyaret, dönüş yolunda Semi ile sohbetim ve Bilal ile eline silah alıp ölmesinden kısa bir süre önce birbirimize çok yakınken yaptığımız çeyrek yüzyıllık konuşma. Çene çalarak yaptığımız o uzun gezintilerden, özellikle de birinden, belleğim beni yanıltmıyorsa sonuncusundan daha önce söz etmiştim. Sağanak yağmur altında sona eren bu yürüyüşte Bilal Tanrı hakkında şöyle haykırmıştı. İşte güzel bir meslek. Konuşmamızın daha önceki bir bölümünde bir genç kızın adı gündeme gelmişti. Birkaç gün önce buna değinirken ortak bir kız arkadaş diye yazıp geçmiştim. Onun Semi olduğunu söylememiştim. Çünkü eğer söyleseydim kim olduğunu, niye ondan söz ettiğimizi açıklamak, onunla birlikte çıktığım gece gezintisini ve gülünç utangaçlığımı anlatmak zorunda kalacaktım. Bu da o sırada bana gereksiz yere konudan uzaklaşma gibi görünmüştü. Arkadaş grubumuz hakkında o satırları yazarken Semi aklımda diğerlerinden daha öne çıkmamıştı ve onu yakında yeniden göreceğimi de düşünmüyordum. Çok geçmeden pazartesi, bilemediniz çarşamba günü Paris uçağına bineceğime inanıyordum. Çünkü son sözlerini dinlemeye geldiğim ölüm döşeğindeki kişi beni beklememişti. Şimdi düşünüyorum da gençliğime ait bu olayları yazarken, anlatırken içimde bir takım dengeler değişmiş olmalı. Çünkü 2 saat sonra uçuşumu ertelemiş ve buraya Semiramis Oteli'ne yerleşmek üzere başkentten ayrılmıştım. İnsan bir metin yazarken satırlar eşit aralıklarla birbirini izler ve okuyucular onları yazan elin kağıdın üstünde kah koşturduğunun, kah hareketsiz kaldığının farkına varmazlar. Matbu sayfalarda, hatta el yazması sayfalarda da suskunluklar iptal edilmiş, boşluklar törpülenmiştir. Bu konuya dikkat çektim çünkü geçen cumartesi ortak bir kız arkadaş diye hızla yazıp geçiştirdikten sonra ben de uzun bir ara vermiştim. Daha fazlasını söylemek, adını zikretmek, onun çevresinde dönen sohbeti bende niye bu kadar kalıcı izler bıraktığını açıklamak istemiştim. Sonra öykümü yolundan saptırmamak için bundan vazgeçmiştim. Şimdi bu konuya geri dönüyorum. Genç kız artık isimsiz değil. Onunla yeniden buluşmam Bilal ile benim o dönemde konuştuklarımıza ve bizi Tanrı'dan söz etmeye sürükleyen bağlama farklı bir ışık tutuyor. Söylenmiş kelimeler unutulabilir ama duygusal bellek silinmez. Ölüp gitmiş arkadaşımla yaptığım konuşmadan hatırladıklarımda mutlaka bir yanılgı payı olacak. Ama konuşmanın duygusal içeriği ve anlamı konusunda hiçbir kuşkum yok. Bilal Semi konusunda şöyle deyince şaşırmıştım. Sen de eskiden kur yapmışsın ona, bana söyledi. Doğru, ondan hoşlanıyordum ama aramızda hiçbir şey geçmedi. Yani ben onu tanıdığımda birlikte değildiniz. Hiç birlikte olmadık ki. O sana aksini mi söyledi? Hayır, ama bunu senin de doğrulamana sevindim. Bir arkadaşımın nişanlısını çalmadığımdan emin olmak isterim. İçin rahat etsin, aramızda hiçbir şey yoktu. Nişanlım değildi, dolayısıyla onu benden çalmadın. Peki ama bütün bunları şimdi mi soruyorsun bana? Konu 4 yıl öncesine aitti. Eskiden sadece bir tanıdıktın, şimdi yakın bir arkadaşsın ve seni bilmeden yaralamadığımdan emin olmak istedim. Hayır, emin ol, yaralamadın beni. Bana hiç kızmadın mı, lanet okumadın mı? Bizi ilk kez birlikte gördüğünde bile hınçlanmadın mı? Rahatsız olmuştum, bunu fark etti, iyice üstüme düşmeye başladı. Bundan söz etmek istemiyorsun, hata yapıyorsun. Aşklarından söz etmek gerekir. Yakın arkadaşlarıyla bu konudan serbestçe söz etmeyi göze almak gerekir. Kadınlar bazen bunları aralarında konuşuyorlar. Erkekler asla konuşmuyor veya sevgilerinden utanıyormuş gibi sadece böbürlenmek amacıyla ondan söz ediyorlar. Ben arkadaşlarıma yaşadığım son aşk gecesini anlatabileceğim ve bunun böbürlenme veya edepsizlik sayılmayacağı bir çağda yaşamak isterdim. Bilal ile birlikteyken kendimi sık sık çok nankör bir rolü, genel kabul gören sözün, öğrenilmiş fikirlerin taşıyıcısı rolünü oynarken buluyordum. Bundan sıyrılmaya ne kadar uğraşırsam uğraşayım yine aynı noktaya geliyordum. O gün şu cevabı vermiştim. Bu mahrem konulara hiçbir utanç duyulmadan yaklaşılırsa duygunun yok olacağını düşünmüyor musun? Arkadaşım omuz silkmişti. Bu bizi susturmak için ezelden beri kullanılan bir bahane. Bizimki gibi toplumlarda utanç zorbalığın bir aracıdır. Dinler boynumuza yuları geçirmek ve yaşamamıza engel olmak için suçluluk ve utancı icat etmişlerdir. Eğer erkekler ve kadınlar ilişkileri, duyguları, bedenleri hakkında serbestçe konuşabilselerdi, tüm insanlık daha gelişkin, daha yaratıcı olurdu. Eminim bu da bir gün olacak. 70'li yılların ortasındaydık ve Bilal'in söyledikleri zamanın havasına uygundu. Ama sözlerinde öyle bir yoğunluk, öyle bir ivedilik vardı ki ben sessiz kaldım. Arkadaşımın kınadığı o aşırı edep duygusu içime öylesine kök salmıştı ki ne denli tutkulu olursa olsun hiçbir uslamlama onu söküp atamazdı. Bir kabuk ağırlığı oranında koruyucudur ve etini çıplak bırakmayı göze almadan ondan kurtulamazsın. Bilal de derisi diri diri yüzülmüş biri gibi konuşuyordu. Bana Semih ile buluşmasını, ilk kelimelerini, ilk öpüşmeyi, çözülen ilk düğmeyi, ilk kucaklaşmalarını anlatmaya koyulduğunda sözleri hem sevecen, hem fırtınalı, hem de rahatsız ediciydi. İlginçtir, Bilal'in beni aşağılamaya çalıştığını bir an bile düşünmedim. Düşünebilirdim. Sonuçta bu genç adam benim hayalini kurduğum ama cesaret edemediğim şeyi yapmıştı. Ama onun nasıl bir ruh hali içinde konuştuğunu gayet iyi hissediyordum. Onda bana yönelik ne alaycılık, ne tepeden bakma, ne de böbürlenme vardı. Sadece adab ve kuralları sarsan, suç ortaklığına açık bir arkadaşlık isteği vardı. Sarsıntı hissetsem bile beni sarsan bir dost deliydi. Sohbetin bir yerinde aynı kıza asıldığımıza sevindim demişti. Ben de bunu gerçekten düşündüğümden değil de daha çok onun suyuna gitmek için evet güzel bir rastlantı demiştim. Aniden ciddileşen bir sesle hayır diye düzeltmişti, rastlantı değil ruh ortaklığı. Sanki aynı köydenmişiz ve aynı kaynaktan içmişiz gibi. Bir binanın girişinde kemerli bir sayvanın altında taştan bir frize oturmuştuk. Yağmur hala hız kesmemişti ama kulaklarım sadece arkadaşımın sözlerini işitiyordu. Adam, senin ve benim yanlış bir çağda doğduğumuzu düşünmüyor musun? Sen ne zaman doğmak isterdin? 100 yıl, 200 yıl sonra insanlık başkalaşım geçiriyor, neye dönüşeceğini bilmek istiyorum. Cevap vermiştim. Gidip bizi bekleyebileceğin bir bitiş çizgisi olduğunu mu sanıyorsun? Aç gözlerini, tek bir bakışta her şeyi birden kucaklayamazsın. Tabii Tanrı değilsen. İşte o zaman ayağa fırlayıp kollarını yağmura doğru kaldırarak haykırmıştı. Tanrı, Tanrı, işte güzel bir meslek. İkinci bölüm. Adam hatıralarının bu noktasına gelince Semiramis'i arama ihtiyacı duydu. Önceki gün ayrılırken onun kızgın olduğunu hissetmişti. Semiramis, hayır sadece dalgındım diye içini rahatlattı. Affedersin, nazik davranmadım. Bilal'den söz ederek mi? Canını sıkma, o artık tarih oldu. Bu kelimeleri ağır bir suskunluk izlediğine göre söylediği pek doğru sayılmazdı. Zaten o da çok geçmeden bunu kabul etti. Hayır, doğru değil, yalan söylüyorum. Bilal hiçbir zaman tarih olmayacak. Onun adı yanımda ne zaman anılsa duyarsız, ilgisiz kalamam. Ama bu da ondan söz etmemek için bir neden değil. Beni idare etmeni, bana kırılgan etiketi yapıştırmanı istemiyorum. Beni yaralayacak tek şey, senin gibi bir dostun beni incitebilecek konulardan sakınmayı görev bilmesi olur. Senden ıstırap çekebileceğimi düşünsen bile bana ebedi nekahet dönemi yaşayan bir hasta gibi davranmamanı rica ediyorum. Söz mü? Adam bunu kabul ettiğini göstermek ister gibi söze girdi. Kafamı sürekli kurcalayan bir soru var. Bilal'in eline niye silah aldığını hiç anlayabildin mi? Politikaya merakı yoktu, savaşı lanetliyordu ve farklı hiziplere de fazla saygı duymuyordu. Telefonun diğer ucundan uzun bir iç çekiş geldi. Bunu yeni bir sessizlik izledi. Adam arkadaşının ricasını fazla mı ciddiye aldığını sordu kendine. Ama kadın sonunda cevap verdi. Bana bu soruyu sormakta haklısın ama cevap basit değil. İstersen başka zaman konuşalım. Hayır, odanda mısın? Kımıldama bir yere, geliyorum. Birkaç dakika sonra kapıyı çaldığında gözleri kızarmıştı ve adam bu yüzden pişmanlık ve utanç duydu. Affet beni Semi, böyle olsun istememiştim. Kadın onu bir el hareketiyle susturdu ve Hint hurmasından yapılmış bir koltuğa oturdu. Sonra adama bakmadan biliyorsun birbirimizi çok seviyorduk dedi. Evet, tabii ki biliyorum. Savaşta ölenlerin hiçbiri Bilal ile aynı nedenlerden ölmemiştir. Onu edebiyat öldürdü. Onun kahramanları Orwell, Hemingway, Malroy'du. İspanya İç Savaşı'na katılmış yazarlardı. Kaynakları, modelleri onlardı. Onlar da nabızlarını çağın nabzına uydurabilmek için bir süreliğine ellerine silah almışlardı. Görevlerini tamamladıktan sonra da yurtlarına dönüp yaşadıklarını yazmışlardı. Katalonya'ya selam, çanlar kimin için çalıyor, umut. Bu kitapları birlikte okumuştuk. Bilal barikatta omuzunda makineli tüfeği de beklerken eminim önündeki çatışmaları değil yazacağı kitabı düşünüyordu. Ben korkuyordum en başından beri ama bu da kahraman imgeleminin bir parçasıdır. Eşi veya annesi veya nişanlısı kahramana gitmemesi için yalvarır ama onun gözü vazifesinden başka bir şey görmez. Ben modern bir sevgili olarak diğerlerinden daha kurnaz olduğumu düşünüyordum. Onunla aynı kitapları okuyor, düşlerine ortak oluyordum. Bu da bana şunu söyleme hakkını veriyordu. Burası 30'lu yılların İspanyası değil, orada insanlar idealleri için savaşıyorlardı. Biz de eline silah alanlar mahalle serserilerinden başkası değil. Kasıla kasıla dolaşıyorlar, ortalığı haraca kesiyorlar, yağmalıyorlar, kaçakçılık yapıyorlar. Bazen sana hak veriyor, bazen de insan maziyi idealize ettiği için kendi zamanını hep küçümser. Kendimi 1937 Barcelona'sında cumhuriyetçi, 1942 Fransa'sında direnişçi veya Che'nin yoldaşı olarak hayal etmem kolay. Ama benim hayatım şimdi ve burada geçiyor. Ben seçimimi şimdi ve burada yapmalıyım. Ya bir taraf olmayı göze alacağım ya da işin dışında kalacağım. Çağını ıskalamaktan ve bu yüzden yazma hakkını yitirmekten korkuyordu. Yoğun, tutkulu bir yaşam sürememekten korkuyordu ve aşkımız ona yetmiyordu. Sustu. Buruşturup top haline getirdiği mendiliyle gözlerini, sonra da dudaklarının kenarlarını sildi. Adam birkaç saniye bekleyip öyle konuştu. Kendime hep sorduğum bir başka soruyu yanıtlamış oldun. Demek ki onun eline silah almasının nedeni aranızda yaşanmış bir kavga değildi. Bu gözlem Semiramis'in dudaklarında kocaman bir gülümseme belirmesine neden olunca adam şaşırdı. İlişkimiz epey fırtınalıydı, doğru. Ayrılıyor, sonra yine buluşuyorduk. Ama birbirimizden vazgeçmeyi ikimiz de hiç istemedik. Aslında hiçbir kavga benim yüzümden çıkmadı. Biliyorum. O artık burada olmadığı ve kendini savunamayacağı için konuşmak kolay. Ama sanırım burada olsa söylediğimi seve seve kabullenirdi. Tartışmayı her zaman o çıkarıyor ve barışmayı da o sağlıyordu. Burada da suç edebiyatın, bir yazarın aşktan söz edebilmesi için fırtınalı aşklar yaşaması gerekir diye aptalca bir efsane var ya. Dingin bir mutluluk tutkuları törpüler ve hayal gücünü uyuştururmuş. Bullshit! Mutlu halkların tarihi, mutlu çiftlerin de edebiyatı olmazmış. Tam bir saçmalık. Sonuçta biz ikimiz için ne mutlu çift ne de edebiyat kaldı geride. Bir soluk alıp ekledi. Hani çiftlerin birbirinden şiddetle uzaklaşıp sonra bedenlerini yine şiddetle birbirine yapıştırdıkları, sonra yine koptukları ama hiçbir zaman birbirlerinin ellerini bırakmadıkları o şeytani dans vardır ya, bizim ilişkimiz de ona benziyordu. Yine bir sessizlik, geride kalmış yıllardan çıka gelen bir gülümseme, sonra öyküsünü sürdürdü. Satın aldığı silahı bana göstermişti. Bir çocuk gibi gururluydu ve belki ben de etkilenirim diye silahı tutmam için uzattı. Soğuk metal ve yağ kokusu anında midemi bulandırınca o şeyi kanepenin üstüne fırlattım, sıçradı ve yere düşmesine ramak kaldı. Bilal son anda yakaladı ve bana öfke, küçümseme dolu gözlerle baktı. Ben de meydan okurcasına yazmaya başlayacaksın sanıyordum dedim. Önce savaşmalıyım, sonra yazacağım diye cevap verdi. Onu bir daha görmedim, bir daha hiç konuşmadık. 4 gün sonra öldü. Yazmadan, gerçekten savaşmadan. Öteki mahalleden gelen ilk top mermisi birkaç adım uzağında patlamıştı. Anlaşılan sırtını bir duvara dayamış dikiliyor, belki de hayal kuruyordu. Silahını bir kere bile kullanmadığına eminim. En azından elleri temiz kalmış, kimseyi öldürmemiş. Hayır, kendisi ve benim dışımda hiç kimseyi öldürmedi. Arkadaşı odadan ayrıldıktan hemen sonra adam, bu hatıraların Semih'i sarstığı belliydi diye yazdı. Ama düşününce ona geçmişindeki yaşanan travma benim ve diğer arkadaşların üzerinde asla ondaki kadar yıkıcı bir etki bırakmasa da ortak geçmişimizdeki demek daha doğru olur. Bu olaydan söz ettiğim için pişman değilim. Berrak ve gururlu kelimelerle Bilal'in ölüme gitmesini engellemek için elinden gelen her şeyi yaptığını bana söylemesine fırsat vermek önemliydi. Bütün bunların ondaki hüznü ve sevdiklerini kaybetmekten kaynaklanan kaçınılmaz suçluluk duygusunu yok etmeyeceğini biliyorum. Ama bana öyle geliyor ki Bilal'i adi bir çatışmanın kurbanı değil de bir anlamda edebiyat şehidi diye göstererek ölümüne soyluluk katmış ve bu ölümün saçmalığını bir nebze azaltmış oldu. Bilal'in İspanya iç savaşına hayranlığı konusunda söyledikleri merakımı uyandırmıştı. Gerçi Bilal ve ben bu konudan sık sık söz ederdik ama Vietnam, Şili veya uzun yürüyüşün önüne geçmezdi. Bu olayın onda böylesine bir saplantı haline geldiğini, ikinci bir Hemingway olmayı düşlediğini bilmiyordum. O ve ben yaptığımız yürüyüşlerde İspanya İç Savaşı konusunda daha çok Garcia Lorca'nın anısından bahsederdik. O bu savaşın ilk kurbanlarından biriydi ama eline asla silah almamıştı. Bununla birlikte Semi ile sevgilisi arasındaki son kavga, o sırada arkadaş grubumuz içinde aynı konu etrafında yaşanan tartışmalarla da bağlantısız sayılmazdı. Tartışılan şuydu: ülkemizi karıştıran çekişmeler, kabileler, aşiretler, işin doğrusu farklı serseri çeteleri arasındaki çatışmalarla mı sınırlıydı, yoksa daha geniş bir boyutları, ahlaki bir içerikleri var mıydı? Başka bir ifadeyle bu kavgaya girmeye ve canını kaybetme tehlikesini göze almaya değer miydi? Hayatımızın o evresinde İspanya İç Savaşı, yapılmış çeşitli zulümlere karşın bize gerçek bir davası, gerçek bir etik boyutu olan ve insanın kendini feda etmesine değecek örnek çatışma olarak görünüyordu. Bugün 50'sine merdiven dayamış tarihçi bakışımla bu konuda bazı şüphelerim var. O dönemde ne benim ne de arkadaşlarımın herhangi bir şüphesi vardı. Bizim gözümüzde insanın kendini feda etmesine değecek diğer tek kavga Nazizme karşı direnişti. Fransız, İtalyan, Sovyet veya Alman direnişlerinin hepsi aynıydı. Bella Ciao ve Aragon'un kızıl afişini avazımız çıktığı kadar haykırarak söylüyor, hepimiz Stauffenberg veya ondan da çok Fransa'daki direniş cephesinin şeflerinden olan Cünyeli Ermeni marangoz Misak Manukyan olmak istiyorduk. Hüznümüz, trajedimiz kendi çağımızda ve ülkemizde verebileceğimiz kavgaların bize aynı saflıkta veya soylulukta gözükmemesinden kaynaklanıyordu. Hepimizin 18 yaşındayken bile iyi bir dava uğruna ölmeye hazır olduğumuzu sanmıyorum. Ama bu ikilem düşüncelerimizden ve tartışmalarımızdan hiç eksik olmuyordu. Tüm hayatımızı, en azından tüm gençliğimizi buna değecek bir kavgaya, her şeyimizi feda ederek katılma fırsatını bulamadan mı geçirecektik? Etrafımızda temiz veya en azından güvenilir insanlar tarafından savunulan haklı bir dava var mıydı? Ben kendi payıma bundan kuşkuluydum. Bilal'in de benimle aynı kuşkuları beslediğine inanıyorum. Ama bir gün aşırı bir sabırsızlığa kapılarak bu kuşkularını bastırmaya karar vermişti. Hata yapmıştı ama kararına saygı duyuyorum ve ne zaman onu düşünsem o saf bir varlıktı demekten vazgeçmeyeceğim. 15. ayrımın sonu. Sayfa 196.